Herkese merhabalar. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz Hilmi Çalış, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde, sağlık sıhhat mükemmeldir diye ümit ediyorum. En azından ülkenin içinde geçtiği bu kaotik günlerde insan bir parçada olsa huzur bulmaya veyahut da yaşananlardan kendini kurtarmaya çalışıyor. Ben kendi adıma en azından öyle olduğumu söyleyebilirim. Umarım bu içimde bulunduğum ruh durumu da bir şekilde size geçer ve elde ettiğim kaynaklarla bir şekilde bulduğum şeyler de sizi bu kaotik ortamdan kurtarır diye ümit ediyorum. Ama ya bulduğum şey de biraz da o kaotik ortamın da çok yeni olmadığını ve zaman içerisinde durmadan kendini tekrar eden bir yapıda olduğunu da bir şekilde gösteriyor. Malumunuz özellikle cuma gününden bu yana, geçtiğimiz cuma gününden bu yana altını masa olarak adlandırılan muhalefet partilerinin bir araya getirdiği oluşumdan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayrılması sonrası yaşanan kaosla ilgili ben gene böyle bir girdim arşivime. Arşivimden çok enteresan bir yazı buldum. Ya bir takım şeylerin değişmediğini, değişmeyeceğini üzülerek size söylemek istiyorum. Dilin kemiği yoktur diye bir makale buldum ben. 1979 senesinde yayımlanmış olan Tarih Dergisi'nde, yıllar boyu Tarih Dergisi'nde yazıyı Nail Güreli kaleme almış. Biraz da Nail Bey'den bahsedeyim. Ondan sonra yazıya geçerim. Aslında Temcit Pilavı gibi aynı şeyleri bizim önümüze nasıl koyduklarını da bir şekilde görelim üzülerek. Efendim Nail Güreli 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. 1952 yılında Hizmet Gazetesi'nde muhabir olarak basın hayatına adım atıyor. 2016 yılında da hayata gözlerini yumuyor efendim. İşte çalıştığı çok fazla gazeteler var. Son Posta, Telgraf, Tan, Akşam, Vatan, Hürriyet, Haber Ajansı vesaire. Bunların hepsinde bulunmuş. Kendisine basın şeref kartı layık görülmüş efendim. Böyle nadide bir insan basın tarihinde, belki zaman gelirse onun hayatında başka bir programda konu alırım. Bu dergiye herhalde Hürriyet'te yazdığı yıllardaydı. Çünkü bu yıllar boyu Tarih Dergisi'nde Hürriyet gazetesi çıkartıyordu. Dilin kemiği yoktur diye bir başlık atmışlar yazıya efendime söyleyeyim. Ondan sonra Türkiye'nin çeşitli dönemlerinde görev almış siyasetçilerin fotoğraflarıyla beraber de birkaç tane vurucu cümlelerini koymuşlar. Recep Peker var, Hasan Saka var, Adnan Menderes, Kasım Külek. Bunların hepsi var burada. Ama yazının içeriği tabii ki bu başlıklardan çok çok daha İlginç. Yıllarca onlar söylediler, biz dinledik. Politika edebiyatımızın çoğu kez sonuca etkisi olmayan incileridir diye bir giriş yapmış. Sonuca etkisi olmayan çok şey söyleniyor günümüzde bile. O yüzden diyorum yani bir takım şeyler böyle Temcit Pilavı gibi durmaksızın karşımıza çıkıp geliyor. Şöyle başlıyor Nail Güreli. Söz gümüşse sükut altındır atasözü politikacılar için pek geçerli değildir. Daha çok laf ile icra-i sanat eden politikacılar için. Yani konuşarak bir sanat icra eden diyelim biz buna. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır sözü geçerli gibi görünür. Ama özellikle bizim politikacılarımızın konuşmaları anlaşmaktan çok tartışmak ya da bozuşmak içindir diyor 1979'da. Altını çizmekte fayda var. Burada sizlere 1946'da çok partili hayata girişimizden bu yana tanınmış politikacılarımızın iz bırakmış sözlerinden bir derleme sunacağım. Bu sözlerin bazısı bir nükte olarak hatırlanıp yüzleri gülümsetmiş, kimi bir deyim olarak hafızalarda yer etmiş, kimi de zamanında uzun tartışmalara yol açmıştır. Ama hepsi de gününü aşarak deyim yerindeyse iç politika sözlüğüne geçmiştir. Mesela 1948'de Başbakan Hasan Sakın'ın çekilmesini isteyenlere karşı "çekildim, 80 okkayım" şeklinde konuşması, çekilmek kelimesine hem istifa hem tartılmak anlamı veren Türk dilinin inceliğinden doğan bir nükte olarak çokça hatırlanır. Çok partili hayata geçiş döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ilk muhalefet sloganlarından birinin yaratıcısı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu olmuştu. Karaosmanoğlu'nun CHP iktidarına karşı 1945 Ağustos'unda ortaya attığı Aydınlar Diktatörlüğü deyimi daha sonra Demokrat Parti hareketinin de halk kitlelerinde yayılmasında çokça kullanıldı. Yine bu dönemde Nihat Erim, daha 1940'lı yıllardayız, hürriyetlerin üzerine şal örtmek sözünü etmesi kendisini Şalcı Nihat diye anılmasına neden oldu. Ulus Gazetesi'nin 30 Mayıs 1946 tarihli sayısında yayımlanan ve şiddetli tartışmalara yol açan yazısında Nihat Erim şöyle diyordu. Ama şu noktayı da belirtmeliyiz ki sosyal bünyede derin rahatsızlıklar müşahede edildiğinde bunu gidermenin yolu bir müddet için hürriyet ilahının üzerini şal örtmek ve yukarıdan aşağı bir otorite tesis etmektir. Bunun yorumunu size bırakıyorum. Yani gerekli dönemlerde özgürlükleri kısmak gibi bir düşünceye sahipmiş Nihat Erim. 1971 sonrasında, yani 12 Mart sonrasında da başbakan olarak kurulan o hükümette görev almasını da çok şaşırtıcı bulmamak lazım bundan dolayı. İlgi çekici bir rastlantı, daha doğrusu dikkate değer bir belirti olarak aradan geçen çeyrek yüzyıl sonra Nihat Erim'in bir başka sözünün aynı yönde tartışmalara yol açtığını görüyoruz. Türk iç politika hayatında 12 Mart dönemi olarak adlandırılan 1971 sonrasında 27 Mayıs devrimlerinin getirdiği 1961 yasasının değiştirilmesi konusu siyasete gündeme geldiği zaman o dönem başbakan olan Nihat Erim bu anayasa lükstür deyişi uzun süre çeşitli eleştirilere hedef oldu. Şimdi çok fazla anayasa tarihine girmeyeceğim. Bunu yapacak olan çok iyi podcast yayımcısı arkadaşlarım var. En azından Mustafa Bozkurt vardır. Buradan da size tavsiye edeyim. Lex Historian isminde bir podcast yapıyor. Hem YouTube kanalı hem de farklı platformlarda dinleyebileceğiniz bir podcast. O 1961 anayasası ile ilgili bir program yaptı mı yapacak mı emin değilim ama yaparsa iyi olur diye düşünüyorum. Zaten 1980 darbesinden sonra da bu fikri, yani 1961 anayasasının getirdiği aşırı özgürlükçü ortamı rahatsız bulanların başında da darbeyi gerçekleştiren Kenan Evren geliyordu. Nihayet Erim yıllar sonra 1977 Ağustos'unda düzenlenen gelişmekte olan ülkelerde demokrasi sorunları konulu bir panelde Profesör Doktor Tarık Zafer Tunayan'ın kendisine yönelttiği bir soru üzerine lüks anayasa deyimi hakkında şu açıklamayı yaptı. Ben bu anayasa lükstür demedim. Bu ortamda, bu coğrafyada bu anayasa lükstür dedim. Öyle demedim. Daha başka dedim. Siyasetçi. Şöyle ya da böyle lüks anayasa deyimi Nihat Erim'in ağzından siyaset sözlüğümüze geçmiş oldu. Hürriyetlere şal giydiren lüks anayasa deyimlerinin yanı sıra İsmet İnönü de demokrasiye paydos deyimini Adnan Menderes'e karşı kullandı. Başbakan Menderes İzmir konuşmasında 22 Eylül 1958'de İstanbul'da cevap veren İnönü demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nın gücü yetmeyecektir. Şimdi 1958 çok tartışmalı bir dönem. Ya biraz böyle yakın dönem Türkiye tarihinden de alıntılar yapmak iyi olacak. 1958'de Tahkikat Komisyonu gibi bir oluşum inşa eden Demokrat Parti lideri Adnan Menderes bir nevi aslında bir sansür yasasını da geçirmiş oldu o dönemlerde. İsmet Paşa'nın demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti Genel Başkanı'nın gücü yetmeyecektir sözünü de bu şekilde okumakta fayda var. Küçük Amerika deyimini asıl Celal Bayar meşhur etmiştir ama bu sözün de isim babası yine Nihat Erim'dir. 19 Eylül 1949'da İzmit'te yaptığı konuşmada eğer bir dış felakete uğramazsak ben memleketin yakın geleceği için çok ümitliyim. Yakın gelecekte Türkiye küçük bir Amerika haline gelecektir diyordu. Aynı deyimi 22 Ağustos 1952'de Demokrat Parti iktidarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ Samsun'da Verem Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada küçük Amerika olmanın zamanının geldiğini belirtiyor. Bu gidişle 10 yıl sonra Türkiye küçük bir Amerika olacaktır. Bir taraftan böyle demokrasiye şal giydirme merakı, öbür tarafta ifade özgürlüğünü tartışmalı da olsa sıkça kullanan Amerika örnekleri. Ya isteyen istediği örneği istediği şekilde kullanmış. Öyle diyelim. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ise 20 Ekim 1957'de İstanbul'da Taksim alanında yaptığı konuşmada küçük Amerika için yeni bir süre koyuyordu. Şöyle diyordu Celal Bayar. Biz memleketimizde Amerikalıların ilerleyişleri seyrini takip ederek çalışmaktayız. Öyle ümit ediyoruz ki 30 sene sonra bu mübarek memleket 50 milyon nüfusu ile küçük bir Amerika olacaktır. Buna yorum yapmayacağım. Bayar'ın bu sözleri Türk iç politikasında uzun yıllar öylesine yer etti ki silahlı banka soygunlarının ve çeşitli suçların artması üzerine 19 Ağustos 1961'de Cumhuriyet Gazetesi'nde Ali Ulvi karikatüründe Erim ve Bayar'ın bu sözlerini işaret ederek Türkiye bir gün küçük Amerika olacaktır diye yazdı. Çok partili hayatta ilk büyük siyasal bunalıma Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin o dönemki başbakanı Recep Peker'in söylediği psikopat sözü yol açtı. 1947 bütçe görüşmelerinde Demokrat Parti adına Adnan Menderes hükümeti sert bir şekilde eleştirmişti. Recep Peker 18 Aralık 1947 günü mecliste Menderes'e ağır bir dille karşılık vererek eleştirilerini mariz bir psikopat ruhu ifadesi olarak niteledi. Bunun üzerine Demokrat Parti milletvekilleri meclisi terk etti ve bu ilk büyük siyasi bunalımı gidermek için Cumhurbaşkanı İnönü aracılık yapmak zorunda kaldı. Yani Cumhurbaşkanı İnönü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu. Çok fazla tanıtmaya gerek yok ama Demokrat Parti ile olan bir anlaşmazlığa da sorun giderilsin diye aracılık ediyor. Bunu da not düşelim. Bir başka meclisi terk olayı da Demokrat Parti iktidarı döneminde karşımıza çıkar. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 27 Haziran 1956'da kabul edilmesi üzerine muhalefet partileri meclisi terk etmiş ve tekrar 11 Temmuz'da meclise dönmüşlerdi. Bu dönüş üzerine Başbakan Adnan Menderes tıpış tıpış döndüler dediği yazıldı ve eleştirilere yol açtı. Adnan Menderes daha başka unutulmaz sözlerinde sahibidir. Millet Meclisi'nde 23 Ocak 1956'da yaptığı konuşmada muhalefetle birlikte üniversite ve basının da hükümete cephe aldığını öne süren Adnan Menderes konuşmasını şu ünlü cümlesiyle bitirmişti. İstersek bugün canlarına ot tıkayabiliriz. Adnan Menderes'in tenkitlerle uğramaya başladığı sırada Demokrat Parti Meclis grubunda siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz dediği politika hayatımızın unutulmaz hatıralarındandır. İç politikada uzun çalkantılara yol açan Vatan Cephesi sözü de Başbakan Menderes tarafından 12 Ekim 1958'de Demokrat Parti Manisa İl Kongresi'nde ortaya atıldı. Menderes şöyle dedi: "Politika ve ihtirastan vareste vatandaşların kim ve husumet cephesine karşı bir vatan cephesi kurması gerek. Böylece vatan cephesi uygulamaya geçildi ve bu cepheye katılan vatandaşların adlarının radyoda yayınlanmasıyla 27 Mayıs devriminden sonra Yassıada davalarından birine konuk oldu." 1. Süleyman Demirel hükümetinde Faruk Sükan İçişleri Bakanıydı. Anarşik olayların soruşturulmasıyla ilgili olarak 7 Mayıs 1966'da ve Türk siyasal tarihinde ilk defa polis geceliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arama yapınca İnönü bu durum karşısında şu ünlü sözünü söyledi: "Eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz." Faruk Sükan'ın da iki sözü politika arenasında şimşekleri üzerine çekerek yıllar yılı yankılanmıştır. Sükan 5 Şubat 1968'de mecliste Türkiye İşçi Partisi'ne çatarak bu partinin Suriye Bağız Partisi ile ilişki kurduğunu öne sürüyordu. Tipin hareketlerini yakından izlediklerini belirterek "bilimsel sosyalistlerin nefes alışlarını bile biliyoruz" diyordu. Böylece solcuların nefes alışlarını dinleyen İçişleri Bakanı diye ün yapan Sükan'ın daha sonra muhalifleri tarafından ortaya atılan adalet önüne çıkarılma isteklerine karşılık "ben mahkemeyi kübrada hesap veririm" diye işi öbür tarafa atıyor. Yani mahkemeyi kübra dediği kıyamet günü Ruzi Mahşer'de Allah'ın huzurunda hesap verecekmiş. Bir şekilde helallik istemiş bu dünyadaki insanlardan İçişleri Bakanı Faruk Sükan. Şöyle devam ediyor yazı: "Her devrin başlıca konularından olan hayat pahalılığı 1957'de mecliste tartışmalara yol açmıştı. Muhalefetin hayat pahalılığı yakınmalarına karşılık Demokrat Parti sözcülerinin bulduğu hayat seviyesinin yükselmesi deyimi politikacının dilinden karikatürcünün fırçasına çok bol malzeme oldu. Nitekim 2 Mayıs 1957'de mecliste Hürriyet Partisi Milletvekili Emrullah Nutku, "sizlerin lügatinizde pahalılığın ismi hayat seviyesinin yükselmesidir" diyerek hükümeti yeriyordu. Türk siyasal sözlüğüne kökü dışarıda deyimini de Menderes getirmişti. Daha 30 Mart 1951'de hükümet programı mecliste okunurken Menderes şöyle diyordu: "Kökü dışarıda olan teşkilatın faaliyetini fikir hürriyeti çerçevesi içinde mütalaa etmek ve müsamaha karşılamak bizim için mümkün değildir." Yani bir şekilde ötekileştirme yolunu gütmüş Adnan Menderes. Sahte evliya deyimi de Adnan Menderes'indir. 23 Mayıs 1952'de Demokrat Parti Konya İl Kongresi'nde konuşan Menderes, İnönü'nün gezilerine ve bu gezilerde yaptığı konuşmalarına değinerek "bu memlekette artık sahte evliyalara inanacak kimse kalmamıştır" diyordu. 27 Mayıs 1960 devriminin Bu arada çok enteresan. Yazıda 27 Mayıs 1960 devrimi ifadesini kullanması Nail Güzel'in anladığım kadarıyla o hareketi desteklediğinin bir göstergesi diye düşünüyorum ben. Şimdi burada niyet okumayalım ama genelde şöyle bir ayrım vardır. 1960 27 Mayıs'ta gerçekleşen askeri müdahaleyi destekleyen insanlar genelde onu devrim olarak nitelerler. Ona karşı olanlar da darbe olarak nitelerler. Aslında baktığınız zaman bilfiil darbedir. Yazarlar genelde 27 Mayıs'ı bir devrim olarak nitelendiriyorlar. Bu ufak detay yazıda karşıma çıkınca da paylaşmadan geçmeyeyim dedim. 27 Mayıs 1960 devriminin öncesindeki çalkantılı dönemde muhalefet lideri İnönü'nün o devrin iktidar sorumlularına karşı söylenmiş ünlü iki sözü vardır. Bunlardan bir tanesi suçluların telaşı içindesiniz diyerek karşısındakileri suçluyordu. 18 Nisan 1960 günü mecliste ünlü tahkikat komisyonunun tartışılması sırasında İnönü konuşmasının bir yerinde şöyle demişti. Biz demokratik rejimi kurduk. Bu demokratik rejimi istikametinden ayırıp baskı rejimi haline götürmek tehlikelidir. Bu yola devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam. Şimdi burada mesela çok enteresan bir şey var. Bu sizi ben bile kurtaramam ifadesini özellikle siyaset tarihçilerinin altını çizdiği bir gerçektir. Bunun nedenlerinden bir tanesi de darbeyi biliyor muydu? Çünkü 18 Nisan yani darbeden bir ay önce büyük bir ihtimal orada sular kaynıyordu ki sizi ben bile kurtaramam. Çünkü asker her zaman Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden itibaren İnönü'nün etkisi altında olmuştur ve onu bir şekilde desteklemiştir. İhtimal ki o bunu biliyordu ve bundan dolayı da sizi ben bile kurtaramam gibi bir söz söyledi. Siyaset tarihçileri veya gazeteciler o dönemin tanıkları. 27 Mayıs'tan sonraki dönemde ise İnönü siyasi edebiyatta kuyudan adam çıkarmak deyimini armağan etti. İç politikada 1969 yazında başlıca tartışma konusu eski Demokrat Partililerin siyasi haklarının geri verilmesini sağlayacak siyasi aftı. Bu arada İsmet İnönü Celal Bayar'la görüşmesi Demokrat Parti'nin iktidara geliş yıl dönümü olan 14 Mayıs 1969'da gerçekleşti ve silahlı kuvvetler içinde bir kaynaşma olduğu haberleri yayıldı. Bayar'ın affına taraftar olan İnönü'nün kuyudan adam çıkarmaya uğraşıyoruz dediği yazıldı ve o dönemlerde bayağı tartışıldı diyor. Yani baktığınız zaman demokratik rejimi biz kurduk ve siz devamlı olarak baskı rejimi haline getirmek istiyorsunuz ifadesi. Ondan sonra Bayar ve diğer Demokrat Partililere haklarını iade etmek istemesi mesela bu da İnönü'nün çok sesli bir ortamı oluşturmaya çalıştığını gösterir. Ha şunu da belirtmekte fayda var. Özellikle 1938'den 1950 yılına kadar geçen 12 yıllık dönemde 2. Dünya Savaşı'nın etkisiyle beraber çok güçlenir İnönü ve buna bağlı olarak da aslında o baskı rejimini bir dönem kendi yaratır. Ama demek ki yaptıklarından ders çıkarmış olacak ki bunu bir şekilde darbe sonrasında, 60 darbesi sonrasında çok sesliliğe ve çok renkliye yönelik bir hale getirmeye çalışmış. En azından bu söylemlerden kendi yorumumu bu şekilde belirtebilirim. İnönü'nün bu zaten son bölümü oluyor yazının da ki bence de gerçekten en güzel sözlerden bir tanesidir bu. Her durumda, krizde, ülkedeki iç çekişmelerde kendime şiar ettiğim bir düşüncedir bu. İsmet İnönü'nün birazdan size aktaracak olduğum ifadesi ki biz de bunu bu şekilde kabullenmeliyiz. En azından bu ülkeyi kuran, kurucu babalardan biri olan İsmet Paşa'nın söylediği bu söz bizim şiarımız olsun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'ın 5 Haziran 1964'te İnönü'ye yazdığı o dönem başbakan mektup ve İnönü'nün kendisine verdiği cevap da yeni gelişmelere yol açmıştı. Bu arada İnönü'nün konuşmasında geçen yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de bu dünyada yerini bulur sözü yıllar boyu unutulmadığı bir sloganmış gibi sık sık kullanıldı ki bence de sık sık kullanılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye gerçekten köklü bir ülke. Sadece Osmanlı ile bunu bağdaştırmamak lazım. Osmanlı'nın çok güzel bir şekilde harmanladığı İslam medeniyeti ve devraldığı Roma-Bizans geleneği ortaya nadide bir bina koyuyor ve bu binanın da günümüze kadar gelmesine Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde girişilen devrim hareketi yol açıyor. Onun takipçileri de getiriyor. getiriyor. Ama ondan sonrasına baktığınızda siyasetçilerin halktan aldıklarını iddia ettikleri güçle beraber her şeyi yapabilecek ve kendilerini devlet pozisyonunda oturtabilecek güçleri maalesef siyasi çalkantıları da Türk siyaset tarihinde fazlasıyla yaşatmış. Tabii yazının yazıldığı tarih 1979-1980'lerle beraber, daha sonra 90'larla beraber çok fazla söz duyduk biz. Mesela benim en unutamadığım ve aslında devletin ciddiyetinin yavaş yavaş sarsılmaya işaret verdiği hususlardan bir tanesi, kendisini eleştiren muhalefet parti liderlerine Turgut Özal'ın verdiği "küçük Turgut'la oynasınlar" lafı yedi. O aslında bize çok güzel bir işaretti. Devlet ciddiyetinin ne şekilde erozyona uğradığının, ki zaten ondan sonra anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz. Akabinde benim memurum işini bilirler. 90'lı yıllara geldiğimizde yine söylenen, günümüzdeki siyasi ortama da yansıyan çok fazla söz var. Ama ben inanıyorum ki bu ülkenin aklı selim vatandaşları bütün bu tartışmaların arasında kendine bir şekilde doğru yolu bulacak ve yeni bir düzen kurulacaksa, İsmet Paşa'nın dediği gibi, Türkiye'nin o düzen içerisinde de kendi yerini bulmasına yol açacak dirayete sahiptir diye düşünüyorum. Efendim, bu haftalık bu kadar olsun. Yeni bir bölümde yeniden karşılaşana kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.